Ayrım 37, Güvenlik Duvarı, Henning Mankell, sayfa 446. 36. Bölüm. Carter'ın beklediği telefon akşam 5'te geldi. Bağlantı kötüydü ve Cheng'in kırık dökük İngilizcesini anlamak güçtü. Carter kendine Afrika ile dünyanın geri kalanı arasındaki bağlantıların hala kötü olduğu 80'li yıllara geri gönderilmiş gibi hissetti. Bir faks göndermek ya da almak kadar basit bir şeyi yapmanın bile büyük mücadele gerektirdiği günleri anımsıyordu. Ancak arkadaki cızırtılara rağmen Carter, Cheng'in mesajını duymayı başardı. Arama sona erince düşünmek için bahçeye yürüdü, siniri bozulmuştu ve kendine hakim olmakta zorlanıyordu. Cheng beklentileri karşılayamamıştı. Carter'ı verilen görevleri yerine getiremeyen insanlardan daha çok sinirlendiren bir şey yoktu. Bu son bilgiler huzurunu kaçırmıştı. Carter önemli bir karar vermek zorunda olduğunun farkındaydı. Klimalı evden çıktıktan sonra dışarıdaki hava boğucuydu. Ayaklarının altında kertenkeleler sağa sola doğru kaçışıyordu. Evin önüne vardığında Jose'nin uyuduğunu fark etti. Öfkesini kontrol edemeyip onu tekmeledi. Jose uyandı. ''Seni bir daha uyandıracak olursam kovarım.'' dedi. Jose cevap vermek için ağzını açtı ama Carter elini kaldırdı. Herhangi bir açıklama dinlemeye tahammülü yoktu. Tekrar evin arka tarafına yürüdü. Gömleğinin altından ter damlaları süzülüyordu ama sıcaktan değildi. Kaygılı halinden dolayı. Carter sakin sakin düşünmek zorundaydı. Cheng başarısız olmuştu ama kadın izcisi daha iyi iş çıkarıyordu. Buna rağmen onun da sınırları belliydi. Carter artık başka seçeneği kalmadığını anlamıştı ve çok geç değildi. Saat 11'de Lisbon'a giden bir uçak vardı 6 saat sonra. Daha fazla risk alamam diye düşündü Carter. Dolayısıyla kendim gitmeliyim. Karar verilmişti. Carter tekrar içeri girdi. Gerekli e-postaları yolladı. Ardından biletini ayırtmak için havayolu şirketini aradı. Sally'nin hazırladığı yemeği yedi. Sonra duş alıp valizini hazırladı. Soğukta seyahat etme fikri içini ürpertiyordu. Akşam 11:10 gece Lisbon varışlı TAP uçağı Luanda Havalimanı'ndan ayrıldı. Kalkış sadece 10 dakika gecikmişti. Modin, Swedberg'in eski odasına yerleştirilmişti. Artık burası geçici görevlere bakan polisler tarafından kullanılıyordu sadece. Wallander içeri girdiğinde Robert kahve içiyordu. Modin onu görünce belli belirsiz gülümsedi ama Wallander bu gülümsemenin altındaki korkuyu okuyabiliyordu. ''Hadi benim odama giderim.'' dedi. Modin kahvesini alıp onu takip etti. Wallander'in masasının karşısındaki sandalyeye oturunca kolçak yeri koptu. Modin yerinden fırladı. ''O hep oluyor.'' dedi Wallander. ''Boş ver.'' Kendisi de masaya oturup ortadaki bütün belgeleri bir kenara ittirdi. ''Bir tahminim var. Bence biz görmeden Falk'ın bilgisayarındaki dosyaların bir kısmını alıp kendi bilgisayarına kopyaladın. Buna ne diyorsun?''
''Avukat istiyorum.'' dedi Modin kararlı bir sesle.
''Avukata ihtiyacımız yok.'' dedi Wallander. ''Yasa dışı bir şey yapmış değilsin. En azından benim bildiğim kadarıyla. Ama tam olarak ne yaptığını bilmem lazım.'' Modin ona inanmadı. ''Seni koruyabilmemiz için buradasın.'' dedi Wallander. ''Başka bir sebepten değil. Buraya herhangi bir suçlama için getirilmedin. Hiçbir suçtan şüphelimiz değilsin.'' Modin hala Wallander'in sözlerini tartıyor gibiydi. ''Bunu yazılı olarak alabilir miyim?'' diye sordu sonunda. Wallander bir sayfaya uzanıp ona bir garanti yazdı. Altına tarih atıp imzaladı. ''Mührüm yok.'' dedi ama ''bu geçerli olur.''
''Yeterli değil.'' dedi Modin.
''Yetmek zorunda.'' dedi Wallander. ''Bu olay seninle benim aramda. Yerinde olsam kabul ederdim. Etmezsen her an fikrimi değiştirebilirim.'' Modin onun ciddi olduğunu fark etti. ''Bana ne olduğunu anlat bakalım.'' dedi Wallander. ''Bilgisayarına tehdit içerikli bir e-posta aldın, kendim okudum. Sonra kafanı kaldırıp baktın ve evinizin arkasındaki tarlalara doğru giden yolda bir aracın park ettiğini gördün. Doğru mu?'' Modin hayretler içinde kaldı. ''Bunları nereden biliyorsun?''
''Bilirim ben.'' dedi Wallander. ''Korktun, evden çıktın. Peki neden o kadar çok korktun?''
''İzimi sürmüşlerdi.''
''Yani her adımını temizleme konusunda o kadar dikkatli değildin. En son sefer de aynı hatayı yapmıştın.''
''Adamlar çok iyi.''
''Ama sen de öylesin.'' Modin omuz silkti. Sorun şu ki sen şansını denemeye başladın, öyle değil mi? Falk'ın bilgisayarından bir şeyleri kendi bilgisayarına kopyadın ve bir şey oldu. Karşı konamaz bir çekimdi. Bütün gece sabaha kadar üstünde çalıştın ve bir şekilde sen bakmazken seni yakaladılar.
Madem her şeyi biliyorsun, neden soruyorsun anlamıyorum.
Durumun ciddiyetini anlamak zorundasın. Wallander bunu belirtme gereği duymuştu.
Tabii ki anlıyorum. Yoksa neden kaçmaya çalışayım? Ehliyetim bile yok.
Bu konuda hemfikiriz demektir. Çok tehlikeli bir işe bulaştığının farkındasın yani. Bundan sonra ben ne dersem onu yapacaksın. Bu arada sana yemek getiren oldu mu diye sordu. Sıra dışı bir damak zevkin olduğunu biliyorum.
Tofulu turta iyi olurdu dedi Modin. Yanında da havuç suyu.
Wallander İrene'yi aradı. Bize tofulu turta ve havuç suyu sipariş eder misin lütfen?
Tekrar eder misin?
Ebbe olsa bunu sormazdı diye düşündü Wallander. Tofulu turta.
O da nedir ha tanrı aşkına?
Yemek, vejetaryen. Lütfen en kısa zamanda buraya ulaştırmaya çalış. İrene başka bir şey sormaya fırsat bulamadan telefonu kapattı. Haydi pencereden gördüklerinle başlayalım dedi Wallander. Bir noktada orada bir araba oldu dikkatini çekti.
O yolda asla araba olmaz.
Daha dikkatlice bakmak için dürbününü çıkardın.
Yaptığım her şeyi zaten biliyorsun işte.
Hayır dedi Wallander, bir kısmını biliyorum. Ne gördün?
Lacivert bir araba.
Mercedes miydi?
Arabanın ağasından anlamam ben.
Büyük müydü? Van tipi araçlardan mıydı?
Evet.
Ve birisi arabanın yanında ayakta duruyordu.
İşte o zaman ödüm patladı. Dürbünle baktığımda kendi dürbünüyle bana bakan bir adam gördüm.
Yüzünü görebildin mi?
Bayağı korkmuştum.
Biliyorum, adamın suratı.
Siyah saçlıydı.
Ne giymişti?
Koyu renk bir yağmurluk galiba.
Başka bir şey gördün mü? Onu daha önce hiç görmüş müydün?
Hayır, başka bir şey fark ettiğimi hatırlamıyorum.
Sonra evden çıktın. Adam seni takip etti mi?
Takip ettiğini sanmıyorum. Bizim evin hemen ilerisinde minicik bir yol var. Bence adam o yolu görmemiştir.
Ondan sonra ne yaptın?
Sana e-posta gönderdim ama Runnerstrømstorg'a gidebileceğimi zannetmiyordum. Ne yapacağımı bilemedim. Önce Kopenhag'a gitmeyi planlıyordum. Ama canım arabayla Malmö'ye gitmek istemedi. Ben araba kullanmam normalde. Başıma bir şey gelebilirdi.
Dolayısıyla kısa yoldan Üstad'a gittin. Ondan sonra ne yaptın?
Hiçbir şey.
Polisler seni bulana kadar arabada bekledin.
Evet.
Wallander şimdi ne yapmaları gerektiğini anlamaya çalıştı. Martinson'un orada olmasını istiyordu. Alfred sonunda. Ayağa kalkıp odadan çıktı. Irene masasındaydı. Wallander'i görünce kafasını sağa sola salladı. Yemeği ne yaptın diye sordu Wallander sertçe.
Bazen hepinizin deli olduğunu düşünüyorum.
Haklı olabilirsin ama şu an içeride hamburger yemeyen bir çocuk var. Dünyada böyle insanlar da var ve bu çocuğun yemek yemesi lazım.
Ebba'yı aradım dedi İrene. İcabına bakacağını söyledi.
Wallander'in morali düzeldi. İrene Ebba'yla konuştuysa o zaman her şey halledilecekti. En kısa zamanda Martinson ve Alfredson'la konuşmak istiyorum dedi. Lütfen onları bul. Tam o anda ön kapıdan içeri Holgersson girdi. Yine mi silahlı saldırı dedi. Öyle duydum. Neler oldu? Şu anda Holgersson'a özet geçmek Wallander'in istediği son şeydi ama başka seçeneği yoktu. Olanları hızlıca ona aktardı. Komşu bölgelere de bilgi geçtin mi?
Halledildi.
Bu konuda ne zaman toplantı yapabiliriz?
Herkes döner dönmez.
Galiba bu soruşturma zıvanadan çıkıyor. Henüz o noktaya ulaşmadık dedi Wallander ve sinirlendiğini gizleme zahmetine girmedi. Ama canın istiyorsa sorumluluklarıma el atabilirsin. Hanson arama operasyonunun başında. Holgersson'un birkaç sorusu daha vardı fakat Wallander çoktan arkasını dönüp gitmişti. Martinson ve Alfredson saat 5'te geldi. Wallander ve Modin onlarla küçük bir toplantı odasına oturdu. Hanson arayıp hala yoğun siste sırra kadem basan adamdan haber olmadığını söyledi. Hiç kimse Höglund'un nerede olduğunu bilmiyordu. Wallander kapıya bariyer koydu. Modi'nin bilgisayarları kurulmuştu ve çalışıyordu. Her şeyin üstünden en baştan geçeceğiz dedi Wallander.
Henüz bunu yapabileceğimizden emin değilim dedi Alfredson. Tam göremediğimiz bir sürü şey var.
Wallander Modin'e döndü. Yeni bir fikrin olduğunu söylemiştin dedi.
Açıklaması zor dedi Modin ve karnım çok aç.
Wallander ilk kez çocuğa sinir oldu. Bir bilgisayar dehası olabilirdi fakat diğer açılardan hiç de hoş biri değildi.
Yemek yolda dedi Wallander. Çok açsan İsveç galetası ve artık pizza var. Hangisini seçersen?
Modin gidip bilgisayarının başına oturdu. Diğerleri arkasına toplandı.
Hepsini çözmem bayağı vakit aldı diye başladı. Önce durmadan ortaya çıkan 20 sayısının 2000 yılıyla bir alakası olduğuna inanıyordun. Hepimiz 2000 yılının bilgisayarlar açısından büyük soruna yol açacağını biliyoruz. Fakat o eksik sıfırları hiç bulamadım. Ve aynı zamanda geri sayım sayacının yıl sonundan çok daha yakında biteceğini fark ettim. Bu her neyle ilgiliyse fakat onun yerine 20 Ekim'le bağlantısı olduğu sonucuna vardım.
Alfred son başını iki yana sallayıp itiraz etmek ister gibi oldu ama Wallander onu engelledi. Devam et. Yapbozun diğer parçalarını aramaya başladı. Burada bir şeyin soldan sağa doğru ilerlediğini biliyoruz. Bir bitiş noktası var ve bir şey olacağını oradan anlıyoruz. Ama olay nedir bilmiyoruz. Kimliğini belirlediğimiz finansal kurumlar hakkında bilgi toplamak için internette gezinmeye karar verdim. Endonezya Devlet Bankası, Dünya Bankası, Seul'deki borsacı, ortak bir noktaları olup olmadığını görmeye çalıştım. İnsanın her zaman aradığı bir nokta.
Ne noktası?
Zayıf nokta. Kimseye belli etmeden sistemden içeri girebileceğim bir nokta.
Ancak bugünlerde hackerlara karşı herkes çok dikkatli dedi Martinson. İş dünyası da bilgisayar virüsleri ortaya çıkar çıkmaz çaresini buluyor.
Amerika Birleşik Devletleri çoktan bilgisayar savaşı açabilecek kapasitede dedi Alfredson. Daha geçenlerde bilgisayar programlı füzeler ya da akıllı bombalar konuşuluyordu. Fakat yakında bu da şövalyelik kadar antika kalacak. Şimdi asıl hedef düşmanın bağlantı ağını parçalayıp füzelerini çökertmek ya da daha iyisi füzelerini kendisine yöneltmek.
Bu gerçekten doğru mu diye sordu Wallander.
Kesinlikle bunun üzerinde çalışılıyor dedi Alfredson. Ama bilmediğimiz çok fazla şey olduğunu da kabul etmeliyiz. Silah sistemleri karmaşık sistemlerdir.
Haydi Falk'ın bilgisayarına dönelim. Bu zayıf noktaları bulabildin mi?
Emin değilim dedi Modin tereddütle ama bence tüm bu kurumlar arasında bir bağlantı kurmak mümkün. Ortak bir yanları var.
Neymiş o?
Hepsi küresel finans ağının kilometre taşlarını oluşturuyor. Eğer onları yeterince heder edersen bütün dünyanın finansal sistemlerini rotadan çıkarabilecek bir krizi tetikleyebilirsin. Borsa çöker, panik yaşanır. Herkes koşa koşa parasını çekmeye çalışır. Döviz kurları deli gibi iner çıkar, dalgalanır ve kimse kurların ne olacağını tahmin edemez.
Peki böyle bir olay kimin işine gelir?
Martinson ve Alfredson aynı anda konuştu. Birçok insanın dedi Alfredson, bu iş akla hayale gelebilecek en kötü terör eylemi gibi görünüyor. Dünyada kaos ve yıkıma sebep olmak isteyen sayısız insan mevcut.
Küresel finans ağını çökertmek yapılabilecek en iyi sabotaj olsa gerek dedi Martinson.
Bu odadaki herkes aradığımız şeyin bu olduğunu mu düşünüyor? Böyle bir şey üst tattaki bir bilgisayarda mı dedi Wallander.
Kesinlikle bu tarz bir şey dedi Martinson. Hayatımda hiç böylesine rastlamadım.
Pentagon'un sistemini kırmaktan daha mı zor dedi Alfredson.
Modin gözlerini kıstı.
Daha az karmaşık değil kesinlikle.
Böyle bir durumda nasıl tepki vermem gerektiği konusunda kararsızım dedi Wallander.
Stockholm'daki adamlarımla konuşurum dedi Alfredson. Tüm dünyaya gönderilecek bir rapor yazar onlara yollarım. Adı geçen bütün kurumlara haber vermek zorundayız ki önlemlerini alsınlar. Eğer çok geç değilse diye mırıldandı Modin.
Herkes onu duydu fakat kimse yorum yapmadı. Alfredson aceleyle odadan çıktı.
Hala inanmakta güçlük çekiyorum dedi Wallander.
Falk'ın bilgisayarındaki her neyse bu sistemi ve geri sayımı sürdürmek için cinayet işlemeye hazır insanlar var dedi Martinson.
Wallander Modin'i işaret etti, kelimelerine dikkat etmesini istedi Martinson'dan.
Peki biz ne yapabiliriz dedi Wallander, bizim yapabileceğimiz bir şey var mı?
Genellikle basmanız gereken bir düğme olur dedi Modin birdenbire. Bir bilgisayar sistemine virüs bulaştıracaksan onu genellikle çok sıradan ve masum bir komutun altına saklarsın. Fakat virüsü harekete geçirmek için önce çeşitli şeylerin bir araya gelmesi gerekir. Komutlar belli bir zamanda yürütülmelidir mesela.
Yapabileceğimiz en iyi şey şu ana dek yaptıklarımıza devam etmek dedi Martinson. Bu kurumları saldırı tehdidi altında olduklarına dair uyarmalıyız. Böylece güvenlik tedbirlerini ikiye katlayabilirler. Alfredson geri kalanı halleder.
Martinson bir kağıda birkaç kelime yazdı. Onları okumak için eğilen Wallander'a baktı.
Modin'e yönelik tehdit ciddi.
Wallander başıyı da onayladı. Modin'i evin karşı tarafından tarlaların arasındaki yoldan gözetleyen kişi her kimse onun ne kadar önemli olduğunu biliyordu. O da Höckberg ile aynı durumdaydı. Wallander'in telefonu çaldı. Hanson saldırganı arama çalışmalarının henüz meyvesini vermediğini ama hız kesmeden devam ettiklerini haber verdi.
Neyberg nasıl?
Parmak izlerini karşılaştırıyor. Hanson hala Bakokra civarındaydı. Şimdilik oralarda kalacaktı. Wallander Höglund'un nerede olduğunu bilmiyordu. Konuşma sona erdi. Wallander Höglund'u aramaya çalıştı fakat telefonu çekmiyordu. Kapı çalınca Wallander kapıdaki bariyeri kaldırmaya gitti. Irene elinde bir kutuyla içeri girdi.
Yemeğiniz geldi dedi. Hesabı kim ödeyecek?
Teslim eden kişiye kendi cebimden ödedim.
Ben hallederim dedi Wallander fişi almak için elini uzattı.
Modin yemeğini yedi. Wallander ve Martinson sessizce onu izledi. Wallander'in telefonu tekrar çaldı. Elvira Lindfeld arıyordu ve Wallander koridora çıkıp kapıyı arkasından kapattı.
Radyoda Üstad yakınlarında yaşanan bir olayda silah sıkıldığını duydum dedi. Polisler de olayın içindeymiş. Sen değildin umarım.
Doğrudan değil dedi Wallander muğlak bir şekilde ama şimdi çok yoğunuz.
Endişelendim işte hepsi bu. Sormak zorundayım. Şimdi tabii ki meraklanıyorum ama başka soru sormayacağım.
Anlatabileceğim bir şey yok dedi Wallander.
Şu anda pek boş vaktin olmadığını anlıyorum.
Söylemek için çok erken ama sonra ararım.
Konuşmaları bitince Wallander birisi onun için endişelenmeyeli epey uzun zaman geçti diye düşündü. Hele hele ona değer verdi. Tekrar odaya girdi. Saat 6'ya çeyrek vardı. Modin hala yemeğini yiyordu. Wallander ve Martinson kahve almaya çıktı. Seedcraft'tan gelen listedeki isimleri kontrol ettiğimi söylemeyi unuttum ama hiçbir şey bulamadım.
Bulmayı beklemiyorduk zaten dedi Wallander.
Kahve makinesinin gene ışığı yanıp sönüyordu. Martinson makinenin fişini çekip tekrar taktı. Makine artık çalışıyordu.
Kahve makinesinin içinde bir bilgisayar programı mı var diye sordu Wallander.
Yok canım dedi Martinson. Gerçi minicik bilgisayar çipleriyle kontrol edilen çok daha sofistike makineler olduğunu düşünebilirsin.
Birisi içeri girip programı değiştirirse ne olur? Kahve yerine çay gelmesini sağlayabilirler mi? Mesela latte istiyorsun. Sırf süt ya da...
Tabii ki.
Peki ama nasıl tetiklenirdi bu? Nasıl başlamasını sağlardın?
Herhalde belli bir tarih girilirdi önce, bir tarih ve bir saat, belki de belli aralıklarla. Sonra mesela birilerinin kahveye 11. basışında virüs tetiklenirdi.
Neden 11?
Öylesine örnek. Seçtiğin herhangi bir sayı olabilir.
Peki bu olduktan sonra yapabileceğin bir şey var mı?
Fişi çekip en baştan başlatabilirsin dedi Martinson. Bir ilan koyup makine bozuk yazabilirsin. Ama makineyi çalıştıran programın yerine yenisinin takılması gerekir.
Modin bundan mı bahsediyor?
Evet, daha büyük çaplısı.
Falk'ın kahve makinesinin nerede olduğu hakkında hiçbir fikrimiz yok.
Dünyanın herhangi bir yerinde olabilir. Yani o zincirleme tepkiyi ilk başlatacak kişi bunun farkında olmak zorunda değil.
O ilk başlatan kişi virüsün kaynağının yakınlarında değilse bu onun avantajına olabilir.
Yani sembolik olarak bir kahve makinesinin aynısını arıyoruz dedi Wallander. Pencereye doğru yürüdü dışarıyı seyretti. Hava kararmıştı.
Senden bir şey yapmanı istiyorum dedi. Az önce konuştuğumuz şey hakkında bir not yazmanı istiyorum. Küresel bir finansal çöküş tehdidi. Alfredson'dan yardım al. Ardından Stockholm'e ve aklınıza gelen tüm uluslararası polis teşkilatlarına gönderin. Eğer yanılıyorsak bütün dünya bize bir tarafıyla güler.
Bu riski almak zorundayız. Bana kağıtları ver de imzalayayım.
Martinson oradan ayrıldı. Wallander kantinde kaldı, düşüncelere dalmıştı. Höglund'un geldiğini fark etmedi. Yanında belirince Wallander yerinden sıçradı.
''Hani şu filmin posteri var ya?'' dedi Höckberg'in gardırobunda gördüğün afiş.
''Şeytanın avukatı, kaseti evde, daha izlemeye vaktim olmadı.''
''Bence film o kadar önemli değil.'' dedi. ''Ama Al Pacino kafama takıldı, birisine benziyor.''
Wallander sadece bakıyordu. ''Kime benziyor?''
Höckberg'in çizimindeki adama benziyor. Carl Einar Lundberg'e. Adam sahiden biraz Al Pacino'ya benziyor.
Höglund haklıydı. Wallander masasına koyduğu dosyada Lundberg'in resmini görmüştü. Şimdiye kadar aradaki benzerliği düşünmemişti. Bir başka ayrıntı yerine oturdu. Bir masaya oturdular. Höglund yorgundu.
Person'la konuşmaya gittim dedi. Ondan biraz daha bilgi koparabilirim sandım. Salaklık etmişim.
O nasıl?
Hala son derece umursamaz, en kötüsü de bu. Keşke kötü uyumuş, bütün gece ağlamış gibi olsaydı. Ama hiç öyle bir hali yok. Orada oturmuş, sakızını çiğniyor ve sorduğum sorulara sadece sinir oluyor.
Duygularını gizliyor dedi Wallander, sadece biz göremiyoruz.
Umarım haklısındır.
Wallander ona Modi'nin finansal bir yıkımın eli kulağında olduğu tezini kısaca aktardı. Daha önce böyle bir şeye yaklaşmamıştık bile dedi Höglund lafı bitince. Eğer doğruysa
pazartesi göreceğiz bence. Bir şekilde müdahale etmenin bir yolunu bulamazsak.
Bulacak mıyız sence?
Belki. Martinson tüm dünyadan polislerle, Alfredson da Falk'ın listesindeki bütün kuruluşlarla temasa geçiyor.
Fazla zaman yok. Eğer pazartesiye kurulmuşsa zaten hafta sonundayız.
''Asla yeterince zaman olmaz zaten.'' diye cevap verdi Wallander.
Akşam saat 9 civarı Modin yorgunluktan perişan haldeydi. Bir süre kendi evine dönmemesi üzerine anlaşmışlardı. Fakat Martinson onun emniyette uyumasını teklif edince çocuk direkt reddetti. Wallander Stan Weeden'i aramayı, evinde fazla yer var mı diye sormayı düşündü fakat vazgeçti. Güvenlik sebebiyle soruşturma ekibinden hiç kimseyle kalamazdı çünkü onlar da bir hedef sayılırdı. Sonunda Wallander sorabileceği başka birisini düşündü. Elvira Lindfeld. Tamamen olaydan kopuktu. Ayrıca Wallander bu bahaneyle onu azıcık görmüş olurdu. Kimseye onun adını vermedi fakat Modin'i o geceli güvenli bir yere yerleştireceğini söyledi. Saat 9.30'da Wallander Elvira'yı aradı.
Biraz garip gelebilecek bir sorum var dedi.
Garip sorulara alışığım.
Sana bir misafir yollayabilir miyim?
Kimmiş o?
''Hani o akşam restoranda yanımıza gelen delikanlıyı hatırlıyor musun?''
''Colin miydi?''
''Modin.''
''Kalacak yeri mi yokmuş?''
''Sadece birkaç geceliğine uyuyacak bir odaya ihtiyacı var.''
''Tabii ki burada kalabilir. Buraya nasıl gelecek?''
''Ben arabayla bırakacağım. Birazdan orada oluruz.''
''Geldiğiniz zaman bir şeyler yemek ister misiniz?''
''Kahve iyi olur. Yeterli.''
Saat 10'a 10 kala emniyetten çıktılar. Skurup'u geçtiklerinde Wallander kimsenin onları takip etmediğinden emin oldu.
Elvira yavaşça Aize'yi yerine koydu. Mutluydu, hatta mutludan da öteydi. Sevinçten havalara uçuyordu. Şansı yaver gitmişti. Luanda havalimanından yola çıkmak üzere olan Carter'ı düşündü. O da mutlu olacaktı. Sonuçta bu tam da onun istediği şeydi.
37. Ayrımın sonu. Sayfa 460.